Ayrım 25. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1192. Göring'in 5 Kasım 1940'ta Paris'teki Louvre Müzesi'nden toplanacak eserlerin dağıtımı üzerine çıkarttığı emir, Hitler'in bunları nasıl kullanmak istediği konusunda bir fikir verebilir. 1. Führer'in nasıl kullanılacağına karar vereceği sanat eserleri. 2. Reich Marşal'in yani Göring'in koleksiyonunu tamamlayacak sanat eserleri. 3. Alman müzelerine gönderilmeleri uygun bulunanlar. Fransız hükümeti ülkesindeki sanat hazinelerinin yağma edilmesini, Lahey Anlaşması'nın bozulması sayarak protesto etti ve Rosenberg'in memurlarından Herr Bunyes adında bir sanat uzmanı Göring'in dikkatini bu noktaya çekmeye cesaret ettiği zaman Şişko şöyle cevap verdi: "Sevgili Bunye, bırak bunu ben düşüneyim. Ben devletin en büyük hukukçusuyum. Kesin olan benim emirlerimdir ve siz ona göre hareket etmek zorundasınız." Bunyes'in raporuna göre Bunyes adı belgelerde ve Nazi Almanyası'nın tarihinde ilk ve son defa geçmektedir. Jeu de Pomme'dan toplanmış olup Führer'e verilecek sanat eserleriyle Reich Marşalinin kendi koleksiyonu için istediği eserler, Marşalin özel trenine eklenecek 2 vagona konularak Berlin'e sevk edilecektir. Almanya'ya bundan sonra daha bir sürü vagonlar gönderildi. Gizli bir Alman resmi raporuna göre 1944 Temmuz'una kadar Batı'dan Almanya'ya 137 vagon içinde 4174 sandık sanat eseri girdi. Sandıkların içinde 10.890'ı yağlı boya olmak üzere 21.903 eser vardı. Yağlı boya tablolar arasında Rembrandt'ın, Rubens'in, Hals'in, Vermeer'in, Velázquez'in, Murillo'nun, Goya'nın, Vecchio'nun, Watteau'nun, Fragonard'ın, Reynolds'un, Gainsborough'un eserleri bulunuyordu. Daha 1941 Ocağı'nda Rosenberg, yalnız Fransa'da yağma edilen sanat eserlerinin değerini 1 milyar mark olarak hesaplamıştı. Almanlar istila ettikleri ülkelerde buldukları mamul maddeleri ve yiyecek maddelerini zorla alıp götürmekle yerli halkı sefalete ve açlığa mahkum ediyor ve devletlerin savaştaki tutumları konusunda imzalanmış olan Lahey Anlaşması'nı bozmuş oluyorlardı. Ama beri yandan bu hareketin topyekün savaşın bir gereği olduğunu düşünerek kendilerini haklı göstermeseler bile hiç olmazsa mazur sayabiliyorlardı. Ancak sanat eserlerinin çalınması ile Hitler'in savaş makinesi arasında en ufak bir ilişki yoktu. Bunun tek nedeni açgözlülük ve Hitler ile Göring'in kendi ihtiraslarıydı. İstila edilen ülkeler halkı bütün bu yağmalara ve soygunculuklara elbette katlanacaktı. Savaş ve düşman işgali zamanlarında halk zaten birçok şeyleri göze alırdı. Bu çapulculuk da yeni düzenin yalnızca bir parçasıydı. Hem de çok küçük bir parçası. Yeni düzenin kısa süren korkunç hayatında en çok hatırlanacak olan şey eşyanın değil insan hayatlarının yağma edilmesi olmuştur. Bu konuda Nazilerin yaptığı alçaklıklar insanların dünya yüzünde bugüne kadar pek az vardıkları bir noktaya çıkmıştır. Milyonlarca kendi halinde masum erkek ve kadın mecburi iş yerlerine sürüklenmiş, milyonlarcası toplama kamplarında işkencelere uğratılmış ve milyonlarcası da 4,5 milyonu yalnız Yahudi olmak üzere soğukkanlılıkla öldürülmüş ya da bile bile aç bırakılmış, açlıktan ölenlerin cesetleri iz kalmaması için yakılmıştır. Eğer bu işleri yapanlar arkalarında bazı belgeler bırakmamış ve kendileri de tanıklık etmemiş olsalardı, bu kadar korkunç bir terörün yapıldığına hiç kimse inanmazdı. Aşağıda anlatacaklarımız, bunlar da yalnızca özet, yer darlığı yüzünden binlerce korkunç ayrıntı kitabı alınamadı, bu terörden sağ kalan birkaç görgü tanığının da doğruladığı, inkar edilmez belgelere dayanan gerçeklerdir. Yeni düzende köle çalışması. 1944 yılının sonuna doğru 7,5 milyon kadar yabancı Nazi İmparatorluğu hesabına çalışıyordu. Hemen hemen hepsi de istila edilen ülkelerden zorla toplanmış, yük vagonları içinde genellikle aç ve susuz, hiçbir sağlık tedbiri alınmadan Almanya'ya getirilmişlerdi. Almanlar bunları yalnız çalıştırmakla yetinmiyor, eziyet ediyor, aç ve susuz bırakıyorlardı. çoğunlukla da yiyeceksiz, giyeceksiz ve yersiz kalıyor, ölüyorlardı. Bundan başka yabancı işçilere 2 milyon da savaş esiri eklenmişti. Bunların en az yarısı silah ve cephane yapımında çalıştırılıyordu. Oysa savaş esirlerinin bu gibi işlerde çalıştırılmaları Lahey ve Cenevre anlaşmalarına aykırıydı. Silah ve Savaş Üretimi Bakanı Albert Speer, savaş esirlerinden %40'ının silah ve cephane sanayinde ve bu sanayinin ikinci derecedeki kollarında çalıştırıldığını Nürnberg'de kabul etmiştir. Askeri tahkimata zorla sokulan, ileri hatlara cephane taşıyan, dahası uçak savar birliklerinde bile kullanılan yüz binlerce savaş esiri bu sayının dışındadır. Oysa bu davranış da Almanya'nın imzaladığı uluslararası anlaşmalara aykırıydı. Hava kuvvetlerinden Feldmarşal Milgin uçak savar toplarında çalıştırılan 30 bin Rus'a ek olarak 1943 yılında 50 bin Rus esiri daha istediği ele geçen bir belgeden anlaşılmaktadır. Milch, Rusların top başlarında çalıştırılmaları çok eğlenceli diye gülüyordu. Köleler kitleler halinde toplanıp da Almanya'ya gönderilirlerken karılar kocalarından, çocuklar analarından ayrılıyorlar. Almanya'nın birbirinden uzak köşelerine gönderiliyorlardı. Çocuklar kendi başlarına çalışacak yaşa gelmemiş olsalar bile bundan kurtulamıyorlardı. Ordunun yüksek generalleri bile köleler gibi çalıştırılmak için ana yurda gönderilecek çocukların kaçırılmasına yardım ediyorlardı. Rosenberg'in 12 Haziran 1944'te yazdığı bir rapor, Rusya'da işgal edilmiş olan yerlerde bu işin nasıl yapıldığını açıklamaktadır. Merkez Ordu Grubu 10 ile 14 yaş arasında 50 bin genci yakalamayı ve Almanya'yı göndermeyi düşünmektedir. Bu tedbiri ilk olarak 9. Ordu teklif etmiştir. Bu gençler önce Almanların yanına çırak olarak verilecekler. Alman sanayi bu tedbirden çok memnun kalacak çünkü böylelikle çırak azlığı önlenmiş olacak. Bu tedbir doğrudan doğruya düşmanın güçlenmesini önlemek değil, aynı zamanda onun biyolojik yeteneklerini de azaltmak amacını gütmektedir. İnsan kaçırma harekatının da bir parolası vardı. Saman harekatı. Raporda bu harekatın Feldmarşal Model'in başında bulunduğu Kuzey Ukrayna ordusu tarafından da yürütüldüğü bildirilmektedir. Kurbanların toplanmasında gün geçtikçe daha fazla terör uygulanıyordu. Başlangıçta daha yumuşak bir takım metotlar kullanılmıştı. Kiliselerden ya da sinemalardan çıkanların üzerlerine saldırılıyor, halk birer birer yakalanıyordu. Batıda ise SS birlikleri şehrin bir kesimini kapatıyorlar, kesimin içinde bulunan çalışacak güçteki kadınları ve erkekleri yakalıyorlardı. Köylerde de köy sarılıyor ve yine bu amaçla köyde arama yapılıyordu. Doğuda köle çalışmasına karşı direnme gösterildiği zaman köyler hemen yakılıyor, köylüler yakalanıp götürülüyordu. Rosenberg'in dosyaları Almanların bu gibi olaylar üzerine yazdıkları raporlarla dolu. Ama hiç olmazsa Polonya'da Alman memurlarından biri çıkmış da bu işlerde biraz fazla ileri gidildiğini düşünmüş. Vali Frank'a şunu yazmış: "Şehirlerde, köylerde, caddelerde, meydanlarda, istasyonlarda, dahası kiliselerde ve geceleri evlerde, her yerde girişilen barbarca ve merhametsizce insan avı buralarda oturanların güvenlik duygusunu çok sarsmış bulunmaktadır. Herkes herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda birdenbire ve umulmayan bir anda yakalanmak ve bir toplama kampına gönderilmek korkusu içindedir. Götürülenlerin akrabaları gidenin başına neler geldiğini bilemez. Ama köle işçilerin toplanması yalnızca ilk adımdı. Köle işçi programının başına Fritz Saukel adında biri getirilmiş ve kendisine İşçi Tahsisi Yetkili Genel Başkanı ünvanı verilmişti. Saukel ikinci derecede bir Nazi'ydi. Turingia'da gavleterlik ve valilik yapmıştı. Yumuk gözlü, kaba ve sert bir adamdı. Goebbels güncesinde ondan söz ederken aptalın aptalı der. Bu kitabın yazarı da kendisini Nürnberg sanık sandalyesinde görmüş ve bomboş bir adam izlenimini almıştır. Başka zamanlarda Almanya'da yaşamış olsaydı küçük bir şehirde ancak bir kasap olabilirdi. İlk çıkardığı emirlerin birinde şöyle bir cümle vardı: "Yabancı işçilere mümkün olan en az masraf yapılacak. Onlar en fazla sömürülecek şekilde işleme tabi tutulacaktır." Saukl, milyonlarca yabancı işçiden 200 binin bile kendi istekleriyle gelmediklerini kabul etmiştir. Buna rağmen Saukl, bu işçilere yapılan kötü işlemlerden sorumlu olduğunu mahkemede inkar etti. Mahkeme kendisini suçlu buldu, ölüme mahkum etti. 15-16 Ekim 1946 gecesi Nürnberg'de idam edildi. Bir de bunların Almanya'ya gönderilmesi vardı. Doktor Gutkelsch adında biri 30 Eylül 1942'de Rosenberg'in bakanlığına gönderdiği bir raporda gördüğü bir olayı yazmış. İşleri biten Doğu işçilerini geriye götüren tıklım tıklım dolu bir trenin Brest-Litovsk yakınlarında bir istasyonda Rusya'dan yeni toplanmış Almanya'ya götürülen işçilerle dolu başka bir trenle karşılaşmasını anlatıyor. İşçileri götüren trende cesetler bulunduğu için herhangi bir felaket olabilirdi. Bu trende kadınlar yolculuk sırasında çocuklarını doğurarak pencerelerden atmışlardı. Veremli ve zührevi hastalıklı olanlar öteki işçilerle aynı vagondaydılar. Ölmekte olan insanların altlarında kuru bir ot bile yoktu. Ölenlerden biri rampanın üzerine fırlatılıp atılmıştı. Herhalde işçileri geriye götüren öteki trenlerde de aynı şeyler oluyordu. Almanya'ya çalışmaya götürülen Ostarbeiterler için elbette bir manzara değildi bu. Ama hiç olmazsa onları önlerindeki büyük imtihanı hazırlıyordu. Açlık, dayak, hastalık ve soğuk bekliyordu Almanya'da onları. Sobasız yerlerde ipince, yırtık pırtık elbiseler içinde ayakta duramayacak bir duruma gelinceye kadar çalıştırılacaklardı. Almanlara top, tank ve cephane yapan büyük Krupp fabrikaları tipik bir iş yeriydi. Çok sayıda köle işçi çalışıyordu Krupp'ta. Aralarında Rus savaş esirleri de vardı. Savaş içinde bir ara Krupp'ta çalışmak için Buchenwald toplama kampından 600 Yahudi kadını getirildi. Bunlar eskiden İtalyan savaş esirlerinin bulunduğu bombardıman harap olmuş bir iş kampına yerleştirildiler. Krupp'taki kölelerin baş tabibi Dr. Wilhelm Jäger, Nürnberg'de verdiği yeminli ifadede bu kampta gördüklerini şöyle anlattı. İlk ziyaretimde kadınların açık ve cerahatli yaralara bulanmış, bir sürü hastalıklara yakalanmış olduklarını gördüm. Bunları 15 günden beri gören ilk doktor bendim. İlaç yoktu. Ayakları çıplaktı ve öyle geziyorlardı. Üzerlerine giydikleri tek şey, kolları ve başlarını çıkarmak için birer delik açtıkları çuvallardı. Saçları tıraşlıydı. Kampın etrafı dikenli telle çevrilmiş ve SS muhafızları tarafından sıkı bir kordon altına alınmıştı. Kampta yiyecek çok az, çok kötüydü. İçeri girenler bitlere bulanıyordu. Bu yüzden kollarımda ve vücudumda çıbanlar çıktı. Doktor Jäger durumu Krupp'un müdürüne, dahası fabrikaların sahibi Gustav Krupp von Bohlen und Halbach'ın özel doktoruna haber verdi. Ama boşunaydı. Doktorun Krupp'taki öteki köle işçi kampları üzerine verdiği raporlarda durumda bir değişiklik yapmadı. İfade verdiği sırada Rus ve Polonya işçilerinin oturduğu 8 kampın durumu hakkında verdiği raporların bazılarını hatırladı. Kamplar hastalığa sebep olacak kadar kalabalıktı. Kamplarda bir insanı yaşatmaya yetecek kadar yiyecek yoktu, su yoktu, abdesthane yoktu. Doğulu işçilerin üzerlerine giydikleri şeyler de yetersizdi. Doğudan hangi elbiseyle gelmişlerse o elbiselerle çalışıyor, onlarla yatıp kalkıyorlardı. Hemen hemen hiçbirinin üzerinde palto yoktu. Soğuk ve yağmurlu havalarda üzerlerine battaniyelerini örtüyorlardı. Ayakkabı yokluğundan işçilerin çoğu kışın bile çıplak ayakla çalışmaya gidiyorlardı. Sağlık tesisleri bir rezaletti. Kramerplatz'da 1200 kişi için yalnızca 10 çocuk abdesthanesi vardı. Abdesthanelerde yerler pislikle kaplıydı. En kötü durumda olanlar Tatarlarla Kırgızlardı. Bu kötü şartlar altında yaşamaktan, yiyeceğin pisliğinden ve azlığından, çok çalışmaktan, yeterince dinlenememekten sinekler gibi ölüp gidiyorlardı. Bir de lekeli humma sarmıştı işçileri. Hastalık taşıyan bitlerden başka sayısız pire, tahta kurusu ve daha bir sürü hayvan bu kamplarda oturanları yiyip bitiriyordu. Zaman zaman kamplardaki su 8 ya da 14 gün arasında kesiliyordu. Genellikle batıdan gelen köleler doğudan gelenlerden daha iyi durumdaydılar. Çünkü Almanlar doğulları aşağılık yaratık sayıyorlardı. ama ayrım yalnızca görseldi. Doktor Jäger, Essen'de, Norgestrasse'de bulunan Fransız savaş esirlerinin Krupp kamplarından birine yerleştirilmeleri sırasında gördüğü durumu şöyle anlatıyor. Kamptakiler aşağı yukarı bir yıl köpek kulübelerinde, abdesthanelerde ve eski fırınlarda kalmışlardı. Köpek kulübeleri 1 metre yüksekliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeydi. Her birinde 5 kişi yatıyordu. Esirler bu kulübelerinin içine dört bir yandan sürünerek giriyorlardı. Kampta su yoktu. Krupp firması Almanya'daki fabrikalarında hem sivil hem de savaş esiri olarak binlerce köle işçi çalıştırdığı gibi Yahudilerin ölesiye çalıştırıldıkları ve sonra gazla öldürüldükleri Auschwitz imha kampında da büyük bir tapa fabrikası kurmuştu. Müessesenin yönetim kurulu başkanı Baron Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Nürnberg'de başlıca savaş suçları ile Göring ve bunun gibi birlikte mahkemeye verildi. Ancak fizik ve akıl durumu bir şok geçirdiği için bunamıştı, bu yüzden yargılanmadı. 16 Ocak 1950'de öldü. Savcılık 1943'te firmanın tek sahibi olan oğlu Alfred'i onun yerine yargılamak istedi ama mahkeme bu talebi reddetti. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach sonradan firmanın 9 müdürüyle birlikte Nürnberg'de başka bir mahkemede, mahkeme yalnız Amerikalılardan kurulmuştu, yargılandı. 31 Temmuz 1948'de 12 yıl hapse ve bütün mallarının müsaderesine mahkum edildi. Amerikan Yüksek Komiseri John McCloy tarafından çıkarılan genel af üzerine 4 Şubat 1951'de Landsberg hapishanesinden çıkarıldı. Hitler 1924'te mahkumiyetini bu hapishanede geçirmişti. Mallarının müsaade edilmesinden vazgeçildiği gibi özel servetinin 10 milyon doları da kendisine iade edildi. Müttefik hükümetleri Büyük Krupp İmparatorluğunu dağıtmak istediler. Ancak hapisten çıktıktan sonra fiilen firmasının başına geçen Alfred Krupp bu kararı dinlemedi. Ve bu kitap yazıldığı sırada 1959'da Bonn hükümetinin de onayı ile firmasının dağıtılamayacağını ve kendisinin yeni bir sanayi kurmakta olduğunu açıkladı. 2,5 milyon kadar köle işçi de çoğu Slav ve İtalyandı, Almanya'daki çiftliklerde çalışıyordu. Bunların yaşayışı içinde bulundukları şartlar dolayısıyla fabrikalarda çalışanlardan daha iyiydi. Ama yine de pek mükemmel sayılmazdı. Hele insanca işlem bakımından hiç. Ele geçen belgeler arasında Polonya uyruklu yabancı çiftlik işçilerine yapılacak işlemle ilgili çıkarılmış bir emir, bu işçilerin durumu hakkında ufak bir fikir verir. Bu emirdeki kurallar, emrin tarihi 6 Mart 1941'dir. Rus işçileri henüz ortada yoktur. Yalnızca Polonyalılara uygulanıyordu. Ama sonradan öteki uyruklular içinde bir kılavuz oldu. Polonya uyruklu işçilerin yakınma hakları bundan böyle kaldırılmıştır. Herhangi resmi bir makam yakınma dinlemeyecektir. Kiliseye gitmeleri kesinlikle yasaktır. Tiyatroya, sinemaya ya da başka kültür toplantılarına gitmeleri kesinlikle yasaktır. Kadınları ve kızları ile cinsel ilişki kesinlikle yasaktır. Eğer bu ilişki Alman kadınları ile olursa suçlular Himmler'in 1942'de çıkardığı bir karara göre ölümle cezalandırılacaklardı. Himmler'in 20 Şubat 1942 tarihinde çıkarttığı emir özellikle Rus köle işçilerini ilgilendiriyordu. Emirde disiplini bozanların, çalışmak istemeyenlerin, işte dalga geçenlerin özel bir işleme tabi tutulacağı yazılıydı. Bu gibi durumlarda özel işlem yapılacaktır. Özel işlem asmaktır. Bu işlem kampın çok yakınlarında yapılmamalı, ancak özel işlem sırasında kişi bulunmalı. Özel işlem deyimi Himmler'in dosyalarında ve Nazilerin savaş içindeki sözlerinde çok geçer. Himmler bu emirde bu deyimi hangi anlamda kullandıysa ötekiler de aynı anlamda kullanıyorlardı. Köle işçilerin demir yollarını, otobüsleri ya da öteki kamu araçlarını kullanmaları yasaklanmıştı. Bunun nedeni herhalde kölelerin verildikleri çiftliklerden kaçmalarını önlemekti. Emirde şöyle deniyordu: bir kimsenin işini istediği gibi değiştirmesi yasaktır. Çiftlik işleri bulundukları çiftliklerde işveren ne kadar isterse o kadar çalışacaklardır. Çalışma zamanının hiçbir sınırı yoktur. Her işverenin çiftlik işçilerine beden cezası vermeye hakkı vardır. İmkan varsa aile arasından çıkarılıp ahırda yatırılabilirler. Herhangi bir vicdan azabı böyle bir davranışı sınırlayamaz. Slavların kadınları da yakalanıp Almanya'ya gönderiliyor, ev hizmetlerinde köle gibi çalıştırılıyorlardı. Hitler daha 1942'de Alman ev kadınlarının işlerini kolaylaştırmak için 500.000 kadın kölenin sağlanmasını Sauckel'a emretmişti. Köle işçiliği komiseri bunların Alman evlerinde nasıl çalıştırılacaklarını da bildiriyordu. İzin istenemez. Doğudan gelen kadın hizmetçiler ancak evin işlerini görmek için evden çıkabilirler. Lokantalara, sinemalara, tiyatrolara ve buna benzer yerlere gidemezler. Kiliselere gitmeleri de yasaktır. Nazi köle işçiliği programında elbette kadınlar da erkekler kadar önemli bir yer tutuyordu. Almanların zorla çalıştırdıkları 3 milyon kadar sivil Rus'un 1,5 milyondan fazlası kadındı. Bunların çoğu ağır çiftlik işlerinde ve fabrikalarda çalıştırılıyorlardı. İstilaya uğrayan topraklardaki milyonlarca erkek ve kadının Almanya için köle gibi çalıştırılmaları yalnızca savaş sırasında uygulanmak için alınmış geçici bir tedbir değildi. Hitler'in, Göring'in, Himmler'in ve öteki Nazilerin yukarıda açıklanan sözlerinden bu sözler yalnızca küçük birer örnektirler. Açıkça anlaşılmaktadır ki Nazi Almanya'sı kaldığı sürece yeni düzen demek Atlantik'ten Ural dağlarına kadar yayılan büyük bir köle imparatorluğuna Alman efendinin hükmetmesi demekti. Elbette bu imparatorlukta en büyük kazığı yiyen doğudaki Slavlar oluyordu. Hitler'in 1941'de Sovyetler Birliği taarruzu üzerinden daha bir ay geçmeden belirttiği gibi işgal planları son bir çözümdü. Bir yıl sonra Rus istilaları en yüksek noktasına vardığı sırada adamlarına şu sözleri söyleyecekti. 100 milyon gülünç Slav'a gelince biz bunların içinde en iyi olanlara kendimize göre biçim vereceğiz. Geri kalanları kendi domuz ahırlarına kapatacağız ve yerlileri korumak, onları uygarlaştırmaktan söz edenleri de dosdoğru toplama kamplarına göndereceğiz. 25. ayrımın sonu. Sayfa 1200.